Dördüncü ayrım, değerler sistemi olarak hukukun ne olduğunu anlama çabamız içerisinde değinmemiz gereken son nokta, onun bir düzen ve değer olarak karşımıza çıkmasıdır. Ahlak ve din gibi diğer normatif sistemlere paralel olarak hukuk, içinde yaşadığımız evreni anlamlandırır. Bu anlamlandırma, evrene dair sınırlı bir düzenleme teşebbüsüdür. Ahlak, salt değerler dünyasıyla ilgili olarak, bazı eylem ve durumları değerli kabul ederek bizim dünyaya ve insanlara bakışımızı etkiler ve hareketlerimizi yönlendirir. Din ve esasında dini inanışa rakip olarak ortaya çıkmış felsefi görüşlerde, evreni anlamlandırmakta, evrenin içindeki her şeyi belli bir düzene sokmaktadır. İşte hukuk da egemenlik iddiasında bulunduğu sınırlar çerçevesinde olayları ve nesneleri kendince isimlendirir. Bu olaylar ve nesneler arasında çeşitli ilişkiler kurar. İnsan eylemlerini sınıflandırır, bir kısmını yasaklar, bazı eylem tiplerini emreder. Böyle yap 1. Ünite, kurallar, devlet ve hukuk 19 makla, nesneler, insanlar ve eylemler arasında belli bir hiyerarşi öngörür. Bazı eylemleri meşru, bazılarını gayri meşru ilan eder. Zaman zaman sadece eylemleri değil, bazı insanları hatta nesneleri bile istenmeyen veya kötü olarak kabul edebilir. Hukukun bu düzen ve değer sistemi oluşu, süre giden bir hukuk uygulaması çerçevesinde alışkanlıkla sürdürdüğümüz eylemler söz konusu olduğunda pek fark edilmez. Zira devlet ve hukuk, yani iktidar, aynı zamanda bu düzenin ve düzenin içerdiği değerlerin meşruluğunu çeşitli aygıtlar vasıtasıyla vatandaşlara kabul ettirmiştir. Üstelik, hukukun aşağıda değineceğimiz bazı işlevleri, kötü bir hukuk düzeninin dahi, sırf var olmak itibarıyla sahip olduğu bazı değerleri olabileceğini gösterir. Bu durumda, ağır meşruiyet krizlerinin yaşanmadığı dönemlerde, hukukun düzeni doğal bir düzen olarak kabul edilirken hukukun temsil ettiği ve zorla hayata geçirdiği değerler ya doğallıkla meşru değerler olarak görülür yahut hukukun değerden bağımsız, dolayısıyla tarafsız olduğu düşünülür. Hukukun devletle dolayısıyla da iktidarla neredeyse eş anlamlı olduğunu belirtmiştik. Devlet ise bir toplumdaki en güçlü örgüttür. Bu örgüt, o toplumda şiddet kullanma tekeline meşru olarak sahiptir. Bu açıdan salt var olmasıyla birlikte devlet ve hukuk, üzerinde güç kullanma olanağına sahip bulunduğu kişilerden daha üstün bir konumda bulunmaktadır. Zira devlet, söz gelimi kolluk kuvvetleri vasıtasıyla şiddet kullanma yetkisine sahip iken, vatandaşlar meşru müdafaa, haklı savunma gibi istisnai haller dışında, kendi haklarını almak ve korumak için dahi güç kullanamazlar. Devletin şiddet kullanma tekeline sahip olmasıyla ortaya çıkan hiyerarşi, hukukun kurduğu düzenin temelini oluşturmakla birlikte, ancak küçük bir parçasıdır. Hukukun kurduğu düzen, bir değer yargısını yansıtır. Hukuk yasaklarken ve emrederken, daima değer yargılarına yaslanır. Eğer hukuk kişilikle ilgili pek çok hakkı, resmi nikah memuru önünde yapılmış, karşı cinsler arasındaki evliliğe bağlamış ise, dini nikahla yapılmış evlilikleri, nikahsız birliktelikleri, evlilik dışı cinsel ilişkiye açıkça yasaklamamış bile olsa, tanımamış, koruma altına almamış ve gayrimeşru kabul etmiş demektir. Yahut hukuk, suç ve ceza politikası çerçevesinde mala karşı işlenen suçlara ceza kanunlarında büyük yer ayırmış ve bu suçlar için diğer suçlara oranla çok daha fazla cezalar öngörmüş olabilir. Bu durumda hukukun, özel mülkiyete büyük bir değer atfettiğini söylemek mümkündür. Hukukun işlevleri hukukun dünyayı düzenlediği, belli değer yargılarını yansıttığı ve zor kullanma gücüne sahip olmakla bu düzen ve değerleri egemenlik sahasındaki insanlara dayattığı gerçeği, bireysel özgürlük düşüncesini önemseyenler açısından rahatsız edici olabilir. Nitekim anarşizm adı verilen ve bireysel özgürlüğün bütün değerlerin üstünde olduğunu iddia eden düşüncenin çeşitli formları, ya her türlü iktidarı bireysel özgürlüğe yönelmiş bir tehdit olarak görerek reddeder yahut da tek tek bireylerin özgür iradeleriyle kurulmuş olmadıkça bu iktidarları özgürlük düşmanı ilan eder. Ne var ki insanlık tarihi boyunca pek az toplumun bir bütün olarak kendini yönettiğine şahit olunmuştur. Roma hukukçularının dile getirdiği bir özdeyiş, ubi societas ipius, nerede toplum varsa orada hukuk da vardır. Bir yandan toplumların hukuksuz olmadığını dile getirirken, diğer yandan hukukun istenir, arzu edilir bir kurum olduğunu da ifade eder. Hukukun istenir, arzu edilir bir kurum olmasının bir nedeni, devletsiz hukuksuz bir toplumun, ünlü bir siyaset felsefecisi Thomas Hobbes'un deyimiyle herkesin herkese karşı savaş içerisinde olduğu bir toplum olacağına duyulan inançtır. Zira yine aynı filozofun sözleriyle, homo homine lupus yani insan insanın kurdudur. Hukuk devlet bir toplumdaki en güçlü örgüttür. Hukuk, yasaklarken ya da emrederken bazı değer yargılarına dayanır. Nerede toplum varsa orada hukuk vardır. 20. Hukukun temel kavramları, hukukun işlevleri, hukukun işlevleri, barış, güvenlik, eşitlik, özgürlüksüz toplum ihtimalinden duyulan korku. Bir toplumda mükemmel ve ideal olmasa bile hukukun varlığının, tek tek insanların yaşamlarına ve bir bütün olarak toplumsal yaşama katkıda bulunacağı düşüncesine götürür. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Şimdi bu işlevleri ana hatlarıyla görelim. Barış, genel olarak kabul edilen görüşe göre, insanlar daima veya genellikle kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışırlar ve bu sırada çoğunca başkalarının çıkarları aleyhine eylemde bulunurlar. Bu bakış açısı, yaşamı ve insanlar arası ilişkiyi sürekli bir mücadele olarak görür. Bu mücadele kurallarla sınırlanmadığı, üstün bir güç tarafından kontrol edilmediği zaman, güçlünün zayıfı ezdiği, keyfi şiddete başvurduğu, küçük güçlü azınlık grupların geniş güçsüz toplulukları sömürdüğü bir düzen ortaya çıkar. Artık toplumdaki bu durum mücadelenin de ötesinde bir kavga ve savaş durumu olarak adlandırılır. İşte hukuk ve devlet, söz konusu kuralsız, ölçüsüz ve acımasız bir kavga ve savaş durumunu yine şiddet kullanarak bastırır ve kurala bağlar. Hukukun ve devletin işlevi, mücadeleyi tamamen ortadan kaldırmak değildir. Zira insan istek ve arzularını hiçbir zaman emek harcamaksızın ve zorluklarla karşılaşmaksızın tatmin edemez. Aynı zamanda yalnız yaşama da mümkün olmadığı için, insanlar arasında aynı hedefe yönelmişlikten kaynaklanan çatışmaların olması kaçınılmazdır. Bu ise zorluğun derecesini artırır. Bu mücadelenin insanların hayatlarını ve giderek toplumsal yaşamı yıkıcı bir hale dönüşmemesi, hukuk düzeninin sağladığı barış sayesinde mümkün olur. Bu ise çok ağır zulüm ve haksızlık düzeni haline gelmedikçe, kötü bir hukuk ve devlet sisteminin dahi insan yaşamına yaptığı bir katkı olarak kabul edilebilir. Hukuk sayesinde insanlar kendilerini daha az tehdit altında ve dolayısıyla daha güvende hisseder. Güvenlik kurallar, yargılama ve yaptırım unsurlarının toplamı olarak düşündüğümüz hukuk devlet düzeni, toplumdaki en güçlü ve şiddet kullanma yetkisine sahip örgüt olarak, bireylerin bazı haklarını güvence altına alır. Hak ve özgürlükleri güvence altına alan kuralların ihlali etkin bir şekilde yargılama konusu yapılabiliyor ve yaptırımlar vasıtasıyla kuralların mümkün olduğunca az ihlal edilmesi sağlanabiliyorsa hukuk düzeni altında yaşayan insanların can ve mal güvenliği büyük ölçüde güvenliğe kavuşmuş demektir. Bunun anlamı, insanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri, bunun sonucu olarak da daha mutlu bir hayat sürdürebilmeleri olanağıdır. Hukukun sağladığı güvenlik, bizatihi kendisinin sahip olduğu güvenlikle de doğrudan bağlantılıdır. Bir hukuk düzeni ortaya çıkan normatif sistemlerin, aynı zamanda bazı özelliklere sahip olmakla kendileri açısından da bir güvenlik sağladıkları gözlemlenir. Hukuk kuralları, yazılı ve kamuya açık kurallar olmak bakımından kişilerin geleceğe yönelik plan yapmalarını mümkün kılar. Bunun yanında yargılama makamlarının belli olması, yargılama usulünün belirlenmiş olması, yaptırımların önceden bilinebilir olması, yazılı ve kamuya açık kuralların varlığıyla birleştiğinde, olası uyuşmazlıklarda yargının vereceği kararların kestirilebilmesine imkan sağlar. 1. Ünite, kurallar, devlet ve hukuk 21 eşitlik hukuk düzeninin önemli bir işlevi, eşitlik sağlamasıdır. Kurallar, doğaları itibarıyla genel niteliktedir. Hatta ayrımcılık temeline dayanan ve günümüz demokrasi ve insan hakları anlayışının kesinlikle onaylamayacağı bir hukuk kuralı bile, bu ayrımcılığı genel kurallar olarak tek tek kişiler için değil belli özelliklere sahip gruplar için yapar. Kuralların sahip olduğu bu genellik, aynı durumda bulunan insanların aynı muameleye tabi tutulması sonucunu doğurur. Bir hukuk düzeni, bir kişinin arzuladığı şekliyle adil ve ahlaki olmasa bile adaletin en basit formu diyebileceğimiz eşitlik, genel kurallar vasıtasıyla sağlanmış olur. Hukukun sağladığı bu eşitliğe verilen ve sıklıkla karşılaşılan isim kanun önünde eşitliktir. Özgürlük hukukun değineceğimiz son işlevi, özgürlük sağlamasıdır. Bu ünitenin başından beri yaptığımız anlatım, esasında herhangi bir normatif sistemin, özellikle de hukukun özgürlük sağladığı iddiasına şüpheyle yaklaşılmasına neden olabilir. Zira belirttiğimiz üzere kurallar kişilere belli şekilde davranmaları buyurur, yahut yasaklar koyarak onları belli şekillerde davranmaktan men eder. Kurallara uyulmaması daima bir tepkiyle muhtemelen de kişinin hoşnut olmayacağı bir tepkiyle karşılaşır. Özellikle hukuk gibi toplumdaki en güçlü örgütlenme söz konusu olduğunda, ihlal durumunda şiddet kullanılabilmesi, hukukun öngördüğü düzenin zorla kurulabilmesi, kişinin kendi isteğiyle yaptığı bazı eylemlerin hukuk tarafından tanınmaması, dolayısıyla da korunmaması, hukukun özgürlük sağlamaktan çok özgürlüğe yönelmiş bir tehdit olduğu düşüncesini uyandırır. Nitekim bu görüş tümden haksız da değildir. Bu yüzden pek çok siyaset felsefecisi, devleti ve hukuku gerçekten bir kötülük olarak görmüştür. Ancak bu kötülük, daha kötüden, daha az olan kötülüktür. Zira bu kısmın başında da belirttiğimiz gibi, hukuku istenir kılan düşüncelerin büyük bir kısmının temel varsayımı, hukuksuzluk durumunda insanlar arası ilişkilerin ölçüsüz bir savaşa dönüşeceğidir. Devletin ve hukukun getirdiği sınırlamalar çerçevesinde sahip olunan özgürlük, hukukun bulunmadığı durumda sahip olunabilecek özgürlükten çok daha fazladır. Zira hukukun bulunmadığı durumda insanlar kendilerini daima tehdit altında hissederler ve bütün enerjilerini kendilerini korumaya yönlendirirler. Üstelik güçsüzler, kendilerini korumaktan aciz oldukları için başkalarının kölesi haline gelirler. Sürekli korku hali, başkalarını egemenlikleri altına alan güçlüler için dahi geçerlidir. Hukukun barışı, güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü sağlama işlevleri bulunduğunu söylemekle, her hukuk düzeninin mutlak barışı, mutlak güvenliği, mutlak eşitliği ve mutlak özgürlüğü sağladığını söylemiş olmuyoruz. Bilakis, mutlak anlamda bu değerlerin hiçbirisinin hayata geçirilebileceğinin garantisi verilemez. Hatta, bu yönde bir garanti verilememesinin ötesinde, insanların aynı düşüncede birleşmesinin olanaksızlığı kabul edilirse, herkesin üzerinde tam anlamıyla uzlaştığı bir barıştan, güvenlikten, eşitlikten ve özgürlükten bahsetmek zaten mümkün değildir. Ancak hukuk, sırf var olmakla, bu işlevler vasıtasıyla söz konusu değerlerin geliştirilme zeminini oluşturur. Bildiğiniz hukuk kurallarının hayatınızı nasıl etkilediğini düşünün. Hukukun eylemlerinizi yönlendirmekle ne tür değerleri zorunlu kıldığını bulmaya çalışın. Hukukun sağladığı eşitliğe genellikle kanun önünde eşitlik denir. Hukukun olmadığı yerde güçsüzler başkalarının kölesi haline gelebilir. Sıra sizde. İfa 22. Hukukun temel kavramları özet insan davranışını yönlendiren kurallar içerisin. 1. Hukuk kurallarını belirlemek, tercihlerimizi, kararlarımızı ve dolayısıyla eylemlerimizi belirleyen bazı faktörler istencin, hatta başkalarının istencinin ürünü olduğu gibi kural adını alan özel bir biçime sahiptir. Kurallar, belli durumlarda ne yapılması gerektiğini söyleyen ifadelerdir. Bazen bizzat eylemde bulunan kişi tarafından, çoğu durumda ise kişinin dışındaki bir irade tarafından koyulurlar. İstisnai durumlar söz konusu olsa da kural düşüncesi, tek tek olaylar için değil, benzer bütün olaylar için geçerli olmayı ifade eder. Bu açıdan kuralların genel olduğunu söyleriz. Toplum içinde sürdürülen yaşam, çeşitli kurallara muhatap olma anlamına gelir. Toplum yaşamı karmaşıklaştıkça, ahlak, din, örf ve adetler, görgü kuralları, moda kuralları ve hukuk kuralları gibi pek çok kuralla karşılaşırız. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran belirleyici özellik, devlet tarafından yapılmış olmalarıdır. Hukuk ve devlet neredeyse eş anlamlı olarak kullanılabilir ve bunun doğal sonucu olarak hukuk düzeninin bulunduğu yerde örgütlü, düzenli ve sürekli bir yargılama faaliyeti vardır. Hukukun değer boyutunu tartışmak. Hukuk kuralları eylemleri sınıflandırmak ve isimlendirmek suretiyle egemenlik iddiasında bulunduğu alanda geçerli olmak üzere hiyerarşik bir düzen kurar. Bu düzenin en temel ve ilk örneği, şiddet kullanma tekeline sahip devlet görevlileri ile bireyler arasındaki ilişkidir. Bunun yanında hukuk kuralları eylem alternatiflerinden bazılarını emredilen veya izin verilen olarak tanımlamakla, yasaklanan veya meşru kabul edilmeyen eylemler açısından bir hiyerarşi ve düzen yaratırlar. Bu düzen daima bir değer yargısına dayanır. Böylece ailevi ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve benzeri, hukukun tercih ettiği değerler sistemi uyarınca hayata geçirilir. Bunun yanında hukukun varlığının, kötü bir hukuk sistemi durumunda dahi, bazı işlevleri yerine getirmek suretiyle bir değere sahip olduğu da söylenebilir. Hukuksuzluk durumunun yarattığı kargaşa ve kaos ortamının olumsuz sonuçları dikkate alındığında, hukuk düzeninin sırf var olmakla belli bir düzeyde barışı, güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü sağladığı kabul edilebilir. Hukukun zor kullanma ile ilişkisini kurarak bu amaç, iki kuk yaptırımları tanımak. Hukuk ve devletin neredeyse özdeş olması, hukukun devletin varlığının zor kullanmaya dayanması anlamına gelir. Olağan dönemlerde hissedilmeyen zor kullanma gücü, hukukun ihlali söz konusu olduğunda belirgin hale gelir. Hukuk kurallarının ihlali durumunda hukuk düzeni bu ihlalle bozulan düzenin eski haline getirilmesi, aynı zamanda da ihlallerin mümkün olduğunca az olması için bazı yaptırımlar öngörülür. Bu yaptırımlar ceza, cebri icra, geçersizlik ve tazminat şeklinde ortaya çıkar. 1. Ünite, kurallar, devlet ve hukuk 23 kendimizi sınayalım 1. İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesiyle bu inançlar tarafından belirlenen tutumlar ve pratiklere ne ad verilir? A. Ahlak bedince hukuk değer ve adeti gelenek ikinci iyiyi gerçekleştirmek için hangi ilkeleri veya kuralları izlememiz gerektiğini söyleyen yargılara ne ad verilir? A. Ahlak bedince hukuk değer ve adeti gelenek üç. Çok uzun süreden beri uygulanağa gelen ve genel itibarıyla bu şekilde davranılması gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu toplumsal pratiklere ne ad verilir? A. Ahlak kuralları B. Din kuralları C. Hukuk kuralları D. Örf ve adet kuralları E. Moda kuralları 4. Hukukta aynı durumda bulunan insanların aynı muameleye tabi tutulmasını ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? A. Hükümsüzlük ve iptal edilebilirlikçe güvenlik D. Yaptırım E. Kanun önünde eşitlik 5. Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir? A. Yokluk ve geçersizlik C. Haksız fiil D. Borç E. Hata 6. Bazı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu yükümlülüğün gereklerini bizzat yerine getirmesine ne ad verilir? A. Cebri icra B. Ceza C. Hükümsüzlük D. Yokluk E. İptal edilebilirlik 7. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan değildir? A. Ceza B. Ayıplama C. Geçersizlik D. Cebri icra E. Tazminat 8. Hukuk kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle bir başkasına verilen zararın giderilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A. Ceza B. Para cezası C. Hükümsüzlük D. Tazminat E. Cebri icra 9. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden değildir? A. Örgütlü olma ve düzenlilik, durumlaşmış olma ve süreklilik, istisnai olma. 10. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden sayılamaz? A. Barış ve özgürlük. C. Zenginlik de güvenlik. E. Eşitlik. 24. Hukukun temel kavramları yaşam. Ne içinden? Milliyet basında güven. 20 Eylül 2011 kimse taşındığını bildirmiyor. Binlerce kişi ceza ödeyecek. 20 Nisan 2009'da yürürlüğe giren ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan ya da hiç beyanda bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanmasını öngören yönetmelik kapsamında. 10 binlerce kişiye idari para cezası uygulandı. 2011 için 20 iş günü içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 354, gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise T710 idari para cezası uygulanıyor. Vatandaş bilmiyor ki Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, vatandaşların adres değişikliğini bildirmediği için T354 ceza ödemek zorunda olduğuna dair yeteri kadar bilgilendirilmediğini ifade ederek, bazı cezaların uygulanması elbette gerekiyor. Ancak bir de para cezası olduğunu veya adres değişikliğini Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğinden haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Bunlar arasında T659 asgari ücretle çalışan işçinin taşındığını ve 20 gün nedeniyle bu cezayı ödemek zorunda kaldığını düşünün. Bu açıdan da para cezası fazla. Bir para cezası olduğunu nüfus idaresine gittiğimizde öğreniyoruz. Devlet diyor ki, ben bir kanun çıkardım, sen de bunu öğrenmelisin. Ben sana öğretmek zorunda değilim. Trafikte bile bu kadar yüksek ceza uygulanmıyor, dedi. Mahkeme süresi 15 gün adres değişikliğini bildirmediği veya yanlış adres beyanında bulunduğu için para cezası kesilenlerin, Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararına esas savunmasının kişiye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı ise kişi, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Okuma parçası L. Samar olabilmek için topluma ve toplumda ancak bir düzenle varlığını sürdürebileceğine göre, bu düzeni sağlayabilecek bir takım kurallara ihtiyaç ve gereksinme bulunduğu açıktır. Bu kuralları içeren düzene, hukuk denilmektedir. Toplum insan için taşıdığı değer ve önemini, bu açıdan sahip olduğu işlevini, sağlam ve sürekli bir düzenle kazanıp yerine getirebilir. Bunun içindir ki, hukuksuz bir toplumun varlığı düşünülemez. İnsan ancak, yaşamına güven getiren bir düzen içinde var olup onu koruyabilir. Hukukun ilk işi de, toplum içinde gerek bireylerin birbirleri üzerinde ve gerekse toplumun ve onun organizasyonu olan devletin bireyler üzerinde güç kullanılmasını sınırlandıran, sınırlandırma olanağını içeren bir barış düzeni kurmaktır. O, güçlünün zayıfı ezmesini, yok etmesini önleyebilen ve böylece de örneğin adam öldürme, hırsızlık, konuta saldırı ve bunun gibi eylemlere karşı bir güvenlik sağlayabilen tek düzendir. Hukuk bu görevini yerine getirmek üzere, yalnızca bazı saldırıları yasaklamakla kalmaz. Haklı olanın hakkını ancak devlet gücünden yararlanarak kabul ettirebileceği ilkesini de koyar. Meşru savunma, zor durum ve hakkını korumak için güç kullanma gibi ayrıksı durumların dışında, haklı olanın hakkını elde etmesine ve suçlunun cezalandırılmasına karar veren ve bu kararı yerine getirme yetkisine sahip olan yalnızca devlet hukuk düzenidir. Açıktır ki, herkesin kendi hakkını korumak ya da elde etmek için kendi gücüne başvurduğu yerde bir güvenden ve düzenden söz etmeye olanak yoktur. Kaynak V. Aral 2011 Tek ve Bağımsız Hukuk İstanbul Beta Basım Yayım Dağıtım S61 1. Ünite Kurallar Devlet ve Hukuk 25 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 10. C. Yanıtınız yanlış ise düzen ve değer olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. S. Rasizde yanıt anahtarı sıra sizde bir saydığımız ve sayamadığımız kural türleri, birbirlerinden tamamen ayrı alanları düzenlemez. Çoğunca bir kural türünün düzenlediği eylem, başka kural türlerince de hem de genellikle aynı yönde düzenlenir. Söz gelimi hırsızlık, öldürme, işkence, hakaret, iftira gibi eylemler, çoğu ahlak, din, örf ve adet ve hukuk sistemi tarafından mutlak surette yasaklanır. Bununla birlikte yalan söylemek gibi bazı eylemler yine çoğu ahlak ve din anlayışları açısından mutlak surette yasaklanırken, hukuk kuralları yalan söylemenin ancak belli biçimlerine hukuki sonuç bağlar. Mesela yalan söylemenin hile veya dolandırıcılık şeklinde gerçekleştiği eylemlerde hukuk sistemi bu eylemlere sözleşmenin geçersizliği, tazminat veya ceza gibi sonuçlar bağlarken, herhangi bir maddi zarar oluşturmayan yalan beyanlar hukukun ilgi alanına girmez. Yasaklanan, emredilen yahut izin verilen eylemden hareketle kurallar arasında ayrım yapmak bu nedenlerle mümkün değildir. Kuralların türleri arasındaki ayrım, kuralın kim tarafından koyulduğu açısından yapılabilir. Sıra sizde iki kurallar, muhataplarına belli bir şekilde davranmalarını, belli eylemlerde bulunmalarını veya bulunmamalarını söyler. Böyle bir anlamı taşıyan dilsel bir ifadeye eklenmiş bir tehdit yahut söz konusu ifadenin işaret ettiği eylemden sapma durumundan kaçınmayı gerektirecek bir sonucun bulunmadığı durumlar, gündelik dilde dilek, temenni veya tavsiye olarak adlandırılır. Resmi bir toplantıya gitmek için ne giymeniz gerektiğini sorduğunuz arkadaşınız, toplantıya giderken mutlaka koyu renk takım elbise giymeniz gerektiğini söylediğinde veya anneniz siz dışarıya çıkarken paltonu giy diyerek emir formunda bir ifade kullandığında yahut da babanız bundan sonra arkadaşlarınla buluşacağında bana önceden haber ver dediğinde, eğer bu emir veya kuralların arkasından gelecek hoşnut olmayacağınız bir durum yoksa, ortada bir kuralın olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır. Biraz daha açacak olursak, koyu renk takım elbise giymek, eğer bir adamı muaşeret kuralı ise ve siz böyle bir kurala uymamakla kınanacak veya ayıplanacak iseniz, ortada bir kural vardır. Paltonuzu giyerek dışarı çıkmanız, annenizin sizi düşünerek verdiği bir tavsiye, hatta zorlama bile olabilir. Ama bu ifadenin anlamı, eğer paltonu giymeden dışarı çıkarsan bir daha dışarı çıkmana izin vermem gibi bir anlam taşımıyorsa, kural olarak isimlendirilemez. Nihayet babanızın arkadaşlarınızla buluşacağınızda kendisine haberdar etmesi, sırf merakını gidermek üzere yapılmış bir rica olabilir. Uymamaya bağlanmış bir yaptırım olmadıkça, kural olabilmesi mümkün değildir. Bunun yanında zaman zaman yaptırıma bağlanmamış yahut yaptırımı açıkça gözlemlenemeyen hukuk kurallarına rastlamak mümkündür. Bazı kurallar, hukuk bilimindeki ifadesiyle tanımlayıcı hukuk kurallarıdır ve hukuk metinlerinde geçen bazı kavramları tanımlarlar. Bu kuralların yaptırımları açıkça görünmese bile, ilişkili oldukları yaptırıma sahip kurallar vasıtasıyla onlar da bir yaptırıma sahip olurlar. Bazı kurallar ise, açıkça herhangi bir yaptırıma sahip olmayabilirler. Bu onların hukuk kuralı olarak geçerliliklerini ortadan kaldırmaz. Yani yaptırıma sahip olmayan bir yasa veya yönetmelik, sırf yaptırıma sahip olmadığı için hukuk kuralı olma özelliğini yitirmez. Ancak bu kuralların gerçekten kural olup olmadıklarını tartışmak pekala mümkündür. 1. B. Yanıtınız yanlış ise kurallar bütünü olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. A. Yanıtınız yanlış ise kurallar bütünü olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. D. Yanıtınız yanlış ise kurallar bütünü olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. E. Yanıtınız yanlış ise zor kullanma olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. C. Yanıtınız yanlış ise zor kullanma olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. A. Yanıtınız yanlış ise zor kullanma olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. B. Yanıtınız yanlış ise zor kullanma olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. D. Yanıtınız yanlış ise zor kullanma olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. E. Yanıtınız yanlış ise kurallar olarak hukuk konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. Ayrımın sonu.